Ayrım 11, sayfa 114, son eser, James Clavell. İkinci kitap, 9. bölüm. Ve bir gün Max koca bir fareyi bir köşeye kıstırdı Amerikan kulübesinde. Kral hayretle şu orospu çocuğuna bakın diye bağırdı. Hayatımda gördüğüm en büyük fare bu. Peter Marlow aman Allah'ım dedi, dikkat edin ısırmasın. Hepsi farenin çevresine toplandılar. Max elinde bir bambu kamışıyla duruyor, Tex bir beyzbol sopasıyla bekliyor, Peter Marlow da bir başka bambuyla arkalarına geçmiş bakıyordu. Ötekiler de sopalar ve bıçaklar bulup koşuştular. Yalnız kral silahsızdı ama gözünü fareden ayırmıyor, üzerine atladığında kenara kaçabilmek için tetikte bekliyordu. Fare en aşağı 50 santim boyundaydı. Kuyruğu da bir o kadar vardı. Kılsız, başlangıcı başparmak kalınlığında çirkin bir kuyruktu bu. Küçük gözleri yuvalarında dönüp duruyor, kaçacak bir aralık bulmaya çalışıyordu. Kahverengi, pis, iğrenç bir yaratıktı. En aşağı 3 kilo ağırlığındaydı. Çok tehlikeli bir yaratık diye düşünüyordu herkes. Max sıkıntıdan soluk soluğa kalmıştı. Hay Allah'ım diye patladı sonunda. Nefret ederim farelerden. Bakmaktan bile tiksiniyorum bu hayvana. Hadi öldürelim, hazır mısınız? Kral bekle biraz Max dedi. Acelemiz yok. Artık kaçamaz. Ne yapacağını görmek istiyorum. Fareler kötü yaratıklardır. Yaşamaya hakkı yok bunun. Elbette var. Çöp yerler fareler. Onlar olmasaydı burasını çöp götürürdü.
Hiçbir de değil dedi Tex. Fareler tahıllara zararlıdır. Belki de bizim pirinçleri toz eden bu namussuzdur. Baksanıza göbeği kocaman olmuş.
Öyle ya diye doğruladı Max. Herifçioğlu bir gecede bir kilo pirinci yemiş olmalı. Fare kaçmak için bir hamle yaptı. Çemberi yarıp kulübenin ortasına atladı. Ama yine bir köşeye sıkıştırıp çevresini aldılar.
''Şunun işini bir an önce bitirsek iyi olacak. Bir kere daha kaçarsa şansımız yaver gitmeyebilir.''
Kral tiksintiyle bakıyordu fareye, sonra birden esinlendi. ''Hey, bekleyin biraz.'' dedi. Herkes farenin üzerine gitmeye başlamışken durakladı.
''Ne oluyor?''
''Bir fikrim var.'' diye Tex bağırdı. ''Bir battaniye bul.''
Tex yatağına koştu, battaniyeyi kapıp getirdi. Kral şimdi Max'le sen battaniyeyi üzerine atıp fareyi yakalayın dedi.
Ne?
Canlı istiyorum onu, haydi durmayın yakalayın.
Neden benim battaniyemle, deli misin? Bir tanecik battaniyem var.
Sana başka bulurum, yakalayın şunu artık. Hepsi şaşkınlıkla krala baktılar. Sonra Tex omuzlarını silkti. Max'la birlikte battaniyeyi iki ucundan tutup farenin üzerine gitmeye başladılar. Köşeye doğru yaklaşıyorlardı, sonra işaretleşip ansızın saldırdılar. Fare battaniyenin içine girmişti, hemen kemirmeye başladı. Ama Max ani bir atılışla battaniyeyi yuvarladı, bir top yapıverdi, herkes zafer çığlıkları atıyordu.
Kral sakin olun diye bağırdı. Max sıkı tut onu, dikkat et kaçmasın. Tex sen de şu Java'yı koy, şerefine birer kahve içelim.
Peter Marlow, neydi senin parlak fikrin diye sordu.
Öylece hazırlıksız söylenmeyecek kadar güzel bir fikir. Önce kahve içelim.
Kahvelerini yudumlarken kral ayağa kalktı. Tamam beyler dedi, artık planımı açıklayabilirim. Dinleyin şimdi, bir faremiz var tamam mı? Herkes gibi Miller'ın da gözleri kocaman açılmıştı.
Ve bu kampta yiyecek zor bulunuyor, bu da tamam mı?
Evet ama... Peter Marlow tiksintiyle hey tanrım diye bağırdı. Onu yememizi önermeyeceksin umarım.
Kral elbette önermeyeceğim deyip keyifle güldü. Biz yemeyeceğiz. Ama kursağına biraz et gitsin diye göbek atacak çok kişi var bu kampta.
Fare eti mi?
Byron Johnson gözleri yerinden uğramıştı. Miller sabırsızlıkla fare eti ha dedi.
Bir Allah'ın kulunun çıkıp da fare etine para vereceğini sanıyorsan delirmişsin sen. Almazlar.
Elbette fare eti olduğunu bilirse kimse almaz. Ama diyelim ki fare eti olduğunu bilmiyorlar ha? Kral sözlerinin iyice anlaşılması için bekledi. Sonra kendinden emin konuşmasını sürdürdü.
Diyelim ki kimseye bir şey söylemedik.
Farenin eti de öteki etlerden farksız, örneğin tavşan etinden.
Peter Marlow, ahbap, Malaya'da tavşan bulunmaz dedi.
O zaman aynı büyüklükte başka bir hayvan düşünürüz.
Peter Marlow kısa bir süre düşündükten sonra sanırım sincap diyebiliriz.
Ya da birden keyifle bağır, tamam buldum, geyik deriz.
Max haydi be dedi elindeki battaniyeyi sallayarak. Geyik bunun kim bilir kaç katıdır. Bir kez geyik avlamıştım ben, çok büyük bir hayvan o.
Ben o bildiğimiz geyikten söz etmiyorum.
Rus atikası diyorum, küçük bir hayvandır. Bunun kadar ya var ya yok. Yerliler etinin çok lezzetli olduğunu söylerler.
Sonra güldü. Rus atikas pare geyik demek zaten.
Kral keyifle ellerini ovuşturdu. Çok güzel dostum, çok güzel. Odadakilere baktı. Bundan sonra Rus atikas budu satacağız. Böylece yalan söylemiş de olmayız.
Hepsi güldüler. Madem ki keyfimiz yerine geldi, şu Allah'ın cezası fareyi öldürüp Allah'ın cezası butlarını satalım dedi Max. Her an kirişi kırabilir, eğer beni ısırırsa işim bitik.
Kral onu aldırmadan şimdilik bir faremiz var diye anlatmaya başladı. Bundan sonra yapacağımız ilk iş bir tane eş bulmak buna. Dişi erkek her neyse, eşini bulacağız, ondan sonra işe başlarız.
Tex ne işi diye sordu.
İş tabii. Kral sevinçle çevresine bakındı. Beyler, gıda işine el atıyoruz. Bir fare çiftliği kuracağız. Kazanacağımız parayla piliç alacağız. Yerliler tikas yiyebilirler. Kimse o kahrolası ağzını açmazsa her şey yolunda gider.
Tedirgin bir sessizlik oldu. Sonra Ted zayıf bir sesle,
fareler üreyecek dedi. Nerede besleyeceğiz bu kadar fareyi?
Sığınakta. Nerede olabilir?
Diyelim ki bir hava hücumu oldu, sığınağı kullanmak zorunda kalabiliriz.
Bir köşesine tel gereriz, bir kısmı boş kalır. Farelerin sığabileceği kadar bir yer yeter bize. Gerisini ne yapalım?
Kralın gözleri parladı. Düşünün bir dede, her hafta bu kahrolası yaratıklardan 50 tane satsak.
Hey be, altın madeni bulduk, altın. Derler ya fare gibi ürüyor diye, bizim paralar da öyle üreyecek.
Miller düşünceli düşünceli kafasını kaşıyarak
''Bu fareler yılda kaç yavru yapar?'' diye sordu.
''Bilmiyorum, bilen var mı?''
Kral durdu bekledi ama herkes başını salladı. ''Ne cehennemden öğreneceğiz bu hayvanların huylarını?''
Peter Marlow ''Ben biliyorum, nereden öğreneceğimizi?'' diye yanıtladı. ''Wexley'in sınıfından.''
''Ne?''
''Wexley'in sınıfı, botanik, zooloji gibi şeyler öğretiyor, ona sorabiliriz.''
Herkes düşünceli düşünceli birbirlerine baktı. Sonra hepsi birden bağırmaya, neşeli çığlıklar atmaya başladılar.
Max neredeyse elinde durmadan kıpırdanan battaniyeyi düşürüyordu.
Herkes salak herif dikkat et, altın madeni kaçıyor diye bağırdı.
Tamam tamam yakaladım piçi diye haykırdı Max. Top haline getirdiği battaniyeyi sıkı sıkı tutup Peter Marlow'a baktı.
''Sen subay olduğuna göre bir şeyler biliyorsun. O zaman okula biz gideceğiz.'' dedi kral. Kesinlikle karşı koydu.
''Yo hayır, siz gitmeyeceksiniz. Siz çalışacaksınız.''
''Ne yapacağız ki?''
''Bir fare daha bulmanız gerek. Bunun cinsiyeti neyse öteki cinsten bir fare gerekiyor. Peter'la ben bilgileri toplarız. Haydi şimdi işe koyulalım.''
Tex ile Byron Jones sığınağı hazırlamaya başladılar. Kulübenin tam altındaydı sığınak. 2 metre derinliği, 1,5 metre genişliği, 10 metre de uzunluğu vardı. Tex heyecanla müthiş diye bağırdı. Bu meretlerden en aşağı 1000 tane sığar buraya.
Birkaç dakikada sağlam bir kapı yeri yapıldı sığınağa. Byron Jones tavuk kümeslerinin tellerinden çalmak üzere fırlayıp gitti. Jones bu işin peşindeyken Tex de odun çalmak için yola koyulmuştu. Limey'nin eski ranzasının tahtalarını hatırlayınca sevinçle güldü. Limey bu tahtaları hiç de iyi korumuyordu. Teller geldiği zaman kafesin tahtaları çakılıp bitmişti bile. Çivileri kulübenin tepesinden söktüler. Çekici ise aylar önce kampın garajından dikkatsizce bir köşede unutmuş olan bir teknisyenden ödünç almışlardı.
Beraberinde de vidalar, tornavidalar ve bir yığın yararlı şey yürütmüşlerdi.
Kapı tamamlanıp sıkıca yerine takıldığında Tex kralı çağırdı. Kral dikkatle inceledi kapıyı. İyi dedi, çok iyi. Peter Marlowe, anlıyorsam Arap olayım diye bağırdı. Öyle hızlı çalışıyorsunuz ki. Yapacağın bir şey varsa hemen harekete geçer, yapar bitirirsin. Amerikan usulü budur. Kral sonra Tex'e işaret edip Max'i çağırmasını istedi. Max dizlerinin üzerinde sürünerek yanlarına yaklaştı. Sonra fareyi yerine attı. Fare ilk anda hırdayıp kaçacak bir delik aramıştı ama hiçbir çıkış olmadığını görünce dişlerini göstererek hırlamasını bir köşede sürdürdü. Kral gövde yeterince sağlıklı görünüyor. Tex, hey, ona bir at takmanız gerek dedi. Kolay, adı Adem olacak. Tamam ama ya kızsa? O zaman da Havva deriz. Kral sürünerek kulübenin altından çıktı. Haydi Peter, biz işimize bakalım. Wexley'in sınıfı onlar gittiklerinde derse başlamıştı. Wexley kral ile genç bir subayın kapıda durduğunu görünce şaşırdı. Evet buyurun. Peter Marlowe kendinden emin, biz düşündük ki diye başladı. Derslerinize katılsak çok iyi olacak. Tabii size engel olmazsak. Wexley aptallaşmıştı. Derslere mi katılacaksınız? Bir bombardımandan yüzünün bir kısmı yanmış olarak kurtulan Wexley, hüzünlü çehreli, tek gözlü bir adamdı. Sınıfında yalnızca 4 öğrencisi vardı. Onların da hepsi aptal, konuyla ilgisi olmayan kişilerdi. Sınıfı sırf inat olsun diye sürdürdüğünü kendi de biliyordu. Başlangıçta çok hevesli, umutluydu. Ama artık böyle bir sınıf kurup ders vermenin gösterişten başka yararı olmadığını anlamıştı. Dersleri bırakırsa hayatta hiçbir amacı kalmayacaktı. O yüzden kendi kendine anlatıyor, oyalanıp gidiyordu. Uzun bir süre önce kampta bir üniversite açılmıştı. Changi Üniversitesi. Sınıflar kurulmuştu. Fikir kamp yöneticilerinden gelmişti. Herkes için iyi olur diye düşünmüşlerdi. Yapacak bir şeyleri olur böylece. Yeni bir şeyler öğrenirler. Kendilerinde yeni umutlar ararlar, uğraşıya zorlanırlar. Böylece dertler daha azalır, dil sınıfları, mühendislik ve sanat sınıfları bile vardı. Bir konuyu iyice bilen bir kişi mutlaka çıkmış, onlar da öğretmen olmuştu. Dünyayı yeniden öğrenmek, büyük olanak, ufuklarını genişletmek, ticareti öğrenmek. Şu kahrolası savaş biter bitmez dünyaya yepyeni umutlar, yepyeni bilgilerle yeniden doğmak. Üniversite açık havada öğrenim yapıyordu. Eski Atina üniversiteleri gibi. Sınıflar, ders yapılan özel yerler yoktu. Gölgelikte bir yer ayarlayan her öğretmen, öğrencilerini çevresine toplayıp nutkunu atabilirdi. Ama Changi'nin tutsakları sıradan insanlardı. Bu yüzden kıçlarının üzerinde oturup, yarın bir sınıfa gireceğim diyorlar ya da girdikleri sınıfta öğrenmenin zorlaşmış olduğunu görüp 3 gün sonra vazgeçiyorlardı. Sınıf değiştirdikten sonra bir türlü kendilerine uygun konuyu bulamadıkları kanısına kapılıp, yarın öteki sınıfa bir bakayım diye düşünmeye başlıyorlardı. Bundan sonra ne olmam gerekeceğine yarın karar vermeliyim. Zaman kaybetmeye gelmez. Yarın gerçekten başlayacağım. Ama her yerde olduğu gibi Changi'de de yarın bir türlü gelmiyordu. Yalnızca bugün vardı. Wexley inanamaz bir sesle, gerçekten sınıfıma katılmak mı istiyorsunuz diye sordu. Kral içtenlikle, sizin için bir yük olmayacaksak dedi. Wexley ansızın olayla ilgilenmişti. Ayağa kalkıp onların da gölgeye sığınmaları için bir yer bulmaya çalıştı. Dersine yeni bir heyecan geldiği için çok sevinçliydi. Üstelik de kral. Tanrım, ne balık yakaladım. Kral onun sınıfında. Belki birkaç sigara verirdi. Çok memnun oldum oğlum, çok memnun oldum dedi. Kralın uzanan elini hararetle sıktı. Filo komutanı Wexley, sizi tanıdığıma sevindim efendim. Hava teğmeni Marlowe. Peter Marlowe da öğretmeninin elini sıkıp gölgeye oturdu. Wexley herkesi yerine yerleşene dek sabırsızlıkla bekledi. Baş parmağını elinin tersine dayamış, derisinin normal halini almasını bekliyordu. Derisindeki bu hastalığı aldırmıyordu. Deriyi, kemiği düşününce aklına balinalar geldi, tek gözü parladı. Evet, bugün balinalardan söz edecektim dedi. Balinaları biliyor musunuz? O sırada kral kuva paketini çıkarıp herkese ikram etmeye başlayınca Wexley keyifle bir ah çekti. Dört öğrenci de sigara almışlardı. Kral ile Peter Marlowe'a daha çok yer açtılar. Kralın orada ne aradığını hepsi merak ediyorlardı. Ama yıllardan beri ilk kez fabrika malı gerçek bir sigara içebildikleri için meraklarını fazlalaşmadan önlediler. Wexley balinalar üzerine söylevini sürdürdü. Balinalara bayılıyordu. Sesinin titreşimlerini dinleyip mutlu olarak balinalar doğanın yarattığı en mükemmel varlıklardır dedi. O sırada kralın bir şeyler söylemeye çalıştığını gördü. Hevesle bir şey mi soracaktınız dedi. Evet balinalar çok ilginç ama farelere ne dersiniz? Wexley nazik olmaya çalışarak anlamadım özür dilerim dedi. Kral yineden balinalar hakkında anlattıklarınız çok ilginç efendim dedi. Ama ben fareler hakkında da bir şeyler bilmek istiyordum o kadar. Wexley sıkıntıyla sıçanları baharda anlatıyorum dedi. İğrenç yaratıklar, sevilecek bir tarafları yoktur hiç. Gelelim beyaz karınlı balinalara. Kral içini çekti, yenilmişti. Ve sonra Wexley'in birbiri ardına anlattığı balina türlerini dinledi. Sperm balinaları, dişli balinalar, beyaz balinalar, kaz ayaklı balinalar, pigme balinalar, insan yiyen balinalar, küt sırtlı balinalar, şişe burunlu balinalar, gri balinalar, yuvarlak kafalı balinalar. Sonunda sınıfın tüm öğrencileri gitmiş, yalnız Peter Marlowe ile kral kalmışlardı. Wexley dersi bitirdiği zaman kral yalnızca fareler hakkında bilgi istiyorum dedi. Wexley homurdandı, fareler mi? Kral inatla başını salladı, sonra paketi uzattı, bir sigara daha. Onuncu bölüm. Kral, haydi beyler toplanın diye bağırdı. Herkes işini bırakıp kulübenin içi sakinleşince kapıya baktı. Sonra bazı sorunlar çıktı dedi. Max Gray mi diye sordu. Hayır, bizim çiftlikle ilgili. Sonra Peter Marlowe'a döndü. Bir yatağa ilişmiş, sözün kendine gelmesini bekliyordu. Marlowe öyle görünüyor ki fareler diye başladı Peter Marlowe. Başından başlayıp anlat onlara. Tümünü mü? Tabii herkes her şeyi bilsin de ona göre tartışalım. Öyle olsun. Neyse Wexley'i bulduk. Bize her şeyi ayrıntılarıyla anlattı. Tüylüsü, kuyruğu, tüysüzü, ağırlığı, buralardaki farelerin büyüklüğü. Fareler genellikle her zaman çiftleşebiliyorlar. Ne demek oluyor bu? Kral sabırsızlıkla erkek fare dişi fareyi istediği zaman beceriyor dedi. Mevsimi filan yok. James anlayışla aynı bizim gibi dedi. Peter Marlowe evet sanırım öyle diye devam etti. Anlaşıldığı gibi erkek fare herhangi bir mevsimde çiftleşebiliyor ve dişi fare de 12 yavru doğurabiliyor. Bazen 14'e kadar çıkarmış yavruların sayısı. Doğduklarında kör, beceriksiz şeyler olurlarmış. Münasebetten 22 gün sonra dünyaya geliyorlar. Münasebet sözünü dikkatle hatta çekinerek söylemişti. Küçük farelerin gözleri 14-15 gün içinde açılıyor ve 2 ayda cinsel olarak gelişmiş hale geliyorlar diye sürdürdü açıklamasını. 2 yaşındayken üremeleri duruyor. 3 yaşındaykense yaşlı sayılıyorlar. Tutuk sessizliği Max'in şaşkın çığlığı bozdu. Bayanasını sattığımın hayvanları, başımıza amma dert çıkacak ha. Küçükler 2 ay sonra doğurabilirse diyelim önce 12 tane çocuk oldu. Şöyle yuvarlak hesap hepsinin 10'ar tane yavrusu olsa, vay vay vay vay gerisini sen hesapla. Birinci günde 10 yavru, 30. günde 10 yavru daha, 60. günde 50 yavru ediyor. 90. günde öteki 5 çift yavrulayacak, ayrıca da 50 tane olacak. 120. günde 2 ellilik, 1 ellilik daha, 1 ellilik daha, 1 çift ellilik daha. İsa aşkına, 5 ayda 650 fare ediyor. 1 ay sonra da 6500 fare. Miller hatır hatır kaşınarak vay anasını altın madeni bulduk dedi. Kral elbette bulduk ya diye bağırdı ama iyice planlamadan işlemez bu. Her şeyden önce fareleri ayırmamız gerek. Hepsini bir araya koyamayız. Yamyamdır bunlar. Yani önce dişilerle erkekleri ayıracağız. İkincisi aralarında sürekli kavga edeceklerdir.
Bu da demektir ki dişileri dişilerden, erkekleri erkeklerden ayırmamız gerekiyor.
Ayırırız, ne var bunda?
Kral sabırla, bir şey yok Maxer'e. Ama kafeslerimiz olması gerek. Her şeyi düzenlememiz gerek. Göründüğü gibi kolay olmayacak.
Boş ver diye atıldı Tex. İstediğin kadar kafes yaparız. Bunda bir zorluk yok.
Miller huzursuzca ötekilere baktı. Yahu bunlar fena ısırırlar dedi. Mikrop da taşırlar. Tehlikeli mi, tehlikesiz mi olduklarını nereden anlayacağız?
Kral güldü. Bunu Vexley'e sorduk. Çok basit bir şey söyledi. Isırdıktan sonra ölürseniz tehlikeli olduğu meydana çıkar. Böyle dedi.
Gülmesi artmıştı. Boş verin be dedi sonra. Tavuklar gibi işte. Temiz yemek verirseniz, temiz tutarsanız hayvanlar da temiz olur. Endişe edecek bir yanı yok.
Böylece çiftlik hakkında planlarını genişlettiler. Tehlikeleri, kapasitesini, verimliliğini, ki hepsi verimin müthiş olacağını kabul ediyorlardı, uzun uzun tartıştılar. Böylesine geniş çaplı bir işin sorunlarını görüştüler. Sonra kurt elinde top haline getirilmiş bir battaniyeyle odaya girdi.
Söylenir gibi bir tane daha buldum dedi.
Gerçekten mi?
Tabii buldum. Siz piçoğlu piçler burada gevezelik ede durun, ben iş yaptım. Karı bu seferki.
Kurt döşemeye tükürdü. Nereden biliyorsun?
Baktım. Ticaret gemilerinde bu işi anlayacak kadar çok fare gördüm ben. Öteki de erkek, ona da baktım.
Hepsi kulübenin altına girdiler. Kurt'un Havva'yı çukura koyuşunu izlediler. İki fare birbirlerini görür görmez buluşup çiftleşmeye başlamışlardı bile. Adamlar bağırıp çağırmamak için kendilerini güç tuttular. Böylece ilk yavrular yola çıkmıştı bile. Herkes doğum işlerinden kurtun sorumlu olmasını istedi. O da bu işe çok sevindi. Böylece işten pay almayı sağlama bağlamıştı kurt. Elbette bakacaktı farelere. Bu pis hayvanlar sağlıklı yaşadıkça kendi yaşamının da düzeleceğini biliyordu.
11. Ayrımın sonu. Sayfa 124.